Soru 2 Bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
Sayın dinleyenler, burası RSFM, programımıza hoş geldiniz. 3 soru 2 bakış programında yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz, daha doğrusu bu haftaki konumuz, bir yasa tasarısı geliyor meclise. İmar hakkı transferi. Aslına bakarsanız gayrimenkul piyasasını bir nevi borsaya açmak, daha doğrusu borsa türünde işlem yapmak üzere düzenleyecek bir yasa tasarısı bu. Bunun detaylarını konuşacağız. Ne demek imar hakkı transferi, nasıl çalışacak? İki konuğumuz olacak. Birinci konuğumuz emlak uzmanı, gazeteci ve emlakkulisi.com web sitesinin sahibi Tevennüş Kireççi. İkinci konuğumuz Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası Başkanı. Her iki konuğumuzla da 2015 yılı içinde büyük ihtimalle ikinci yarıdan itibaren karşımızda olacak olan imar hakkı transferi yasa tasarısı ve o zaman yasalaşmış olacak büyük ihtimalle nedir, ne anlama geliyor, hayatımızda neleri değiştirecek, bunları konuşacağız. Sayın dinleyenler, şimdi attığımızda ilk konuğumuz Tevennüş Kireççi var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
Tevennüş Bey, yakında yasalaşıp meclise geleceği, yani meclise yasa tasarısı olarak düşünülüyor ama yakında meclise geleceği varsayılan imar hakkı transferini konuşacağız bugün. Nedir bu imar hakkı transferi? Nasıl bir etkisi olacak gayrimenkul piyasasına?
İmar hakkının temeli şu. Aslında iki önemli boyutu var. Birinci boyutu, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bunun yapılaşmanın daha az yoğun olduğu bölgelerde park ve yeşil alanlarla değerlendirilmesi kentsel dönüşümde işi kolaylaştıracak. Biliyorsunuz şehircilikte kilometre kareye düşen insan sayısı, 10 kilometre kareye düşen insan sayısı, 100 kilometre kareye düşen insan sayısı gibi kavramlar var. Ama bunun temeli kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Özellikle merkezi aksalarda biz bunu engelleyemiyoruz. Türkiye olarak merkezi
artışta
daha da fazla artıyor, katlanaraktan artıyor. Bu büyük problem. İkincisi de yıllardır kangren haline gelmiş olan sit alanları, başta olmak üzere veya işte denize yakın olan, boğaza yakın olan noktalar gibi yapılaşmanın engel olduğu yerlerde mağdur olan binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce tapu sahipleri var. Bunların sorun yaşamasının, yaşadıkları sorunun çözümü noktasında çok önemli bir adım. Yani eğer planlananlar gerçekleştirilirse Türkiye adına, Türkiye'deki gayrimenkul yatırımcılar adına çok doğru bir hareket olacak, çok doğru bir hamle olacak, takdir etmek gerekiyor.
Peki şunu sormak istiyorum. Mesela benim evim var, tapum var. Ben bu tapuyu, yani sahip olduğum evi bir tür borsa gibi mi değerlendireceğim? Yani buna olan talep, artan talep, azalan talep, bunun değeri piyasa hareketlerine göre mi değişecek? Öyle mi bir uygulama bu?
Teorik olarak da bu tür uygulamalar var. Size devlet bir sertifika verecek, kamu bir sertifika verecek. Siz bu sertifikayla, örnek veriyorum, tabii bunların hepsi tasar olduğu için net değil ama dünyadaki yaygın uygulamalara baktığımız zaman size diyecek ki siz 100 metrekare inşaat yapılabilir, metrekaresi 4000 TL'ye satılabilir bir alanda bir arsa sahibi olabilirsiniz. Veya bir kamuya ait arsayı alabilirsiniz. Veya başka bir arsanız varsa ilave imar hakkını orada kullanabilirsiniz gibi bir sürü kavram var. Dünyada çok farklı uygulamaları var bunun. Ama temel mantık şu: yapılaşmanın yoğun olduğu noktalardaki ihtiyaç duyulan parkları başka, yani bir şehrin veya bir lokasyonun başka bir bölgesine değerlendirmeyi öngörüyor. Veya sit veya koruma alanında olan alanlardaki yapılaşamamanın hakkını başka alanlarda kullanmayı sağlıyor. Temel mantığı bu. Borsası bu işin biraz fantazi gibi geliyor bana. Neden? Biliyorsunuz mortgage ile konut kredisinin arasındaki en temel fark şudur. Eğer siz kullandırdığınız kredileri, bir banka kullandırdığı kredileri ikinci elde satabiliyorsa, tahvile dönüştürüp satabiliyorsa,
evet,
bu mortgage'tir. Yoksa normal konut kredisi. Biz Türkiye'ye baktığımız zaman konut kredilerinin yükselişe başladığı 2003 yılından bugüne geçen 12-13 yıllık süreçte ikinci elde ciddi bir piyasa oluşturamadık. Ki konut kredisi çok daha dinamik bir piyasadır. Çok daha dinamik bir piyasadır. Bu oluşu oluşur ama ne zaman oluşur? Barbaros Bey siz görebilir misiniz? Biz görebilmeyiz veya çocuklarımız görebilir mi? Ama bir gün mutlaka yapılır. Çünkü dünyada yapılmayacak bir şey değil. Ama öyle bugünden yarına biz bunun borsasını kuruyoruz, alıyoruz, satıyoruz falan, bu morguca benzer. Türkiye'deki morguç hala morguç olamadı. Temelde konut kredisi bazında. Biliyorsunuz. Ben Türkiye'de bunun için de aynısını düşünüyorum işin aslı. Zamanla iyi olacak bir uygulama, zamanla derinliği olacak bir borsa. Kangrenleşmiş sorunların çözülmesinde çok büyük adım atılacak. Çok büyük adım atılacak. Bu noktada bunlar çok önemli. Ha, pratikte de öyle çok yüksek beklentiye girmeye gerek yok. Biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük problem bence bu. Fransız kafa yapısına sahip kamu, Amerikan kafa yapısına sahip girişimci ve şirketler var, bireyler var. Türkiye'nin sıkıntısı bu.
Anladım. Evet. Peki bu emlak piyasasında özellikle İstanbul için konuşuyorum. Yeni yükselişlere yol açacak diyen çok sayıda yorum okudum ben. Siz katılıyor musunuz bu görüşe?
Valla İstanbul'da şöyle bir şey var. Sabah namazından sonra uykusu kaçan oturup proje açıklıyor. Sabah namazından sonra uykusu kaçan oturup görüş beyan ediyor. Bunların doğrudan emlak piyasasına kısa vadede hiçbir etkisi olmaz. Bunların hepsi orta vadeli çözümler, uzun vadeli çözümler. Bugünden yarına hiçbir şey değişmez. Bir devrim. Birebir bir devrim. Anladım. Ama bu devrimin dönüşümü bugünden yarına olmaz. Yani işte örnek, siyasal bir örnek olacak. 12 Eylül 1980'de bir gecede sabaha karşı bir devrimde her şey halledilmişti. Ama özellikle ekonomik konulardaki dönüşüm bir gecede halledilmez. Bir günde veya bir yasayla halledilmez. Ortada yasa yok. Yasa çıksın, yönetmeliklerin ve şeylerin, düzenlemelerin çıkması 6-7 seneyi bulur. Ama güzel olan şu, altın vaziyetteki gayrimenkullerin ve altın vaziyetteki imar haklarının değerlendirilmesi noktasında gerçekten çok önemli bir adım. Ama öyle emlak fiyatları ne yükseltir, ne düşürür, ne helikoptere bindirir, ne uçağa bindirir, ne de denizaltına bindirir. Yani olağan görüntü devam eder.
Kısa vadede bir şey değişmez aslında diyorsunuz. Son derece olumlu görüyorsunuz.
Aynen öyle. Çünkü binlerce insan mağdur olmuş. 1950'lerde almışlar insanlar. Gelmişler 1960'larda buralara çit demişler. Düşünün. İnsanlar 50 yıldır mağdur, 60 yıldır bu mağduriyetin giderilmesi noktasında çok önemli. Çok önemli. Düzenleme de güzel. Yani eğer tasarı bu haliyle yasalaşırsa düzenleme çok güzel. Bu haliyle. Eminim daha da iyileşecektir. Birçok sorunu çözüyor bu haliyle.
Anladım.
Ama evet, kısa vadede ancak para ve sermaye piyasalarında bir şeyler olabilir diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tebennüş Güreççi, katıldığınız için sağ olun.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Hoşçakalın.
Teşekkürler. Evet sayın dinleyenler, şimdi attığımızda ikinci konuğumuz Eyüp Muhçu var. Mimarlar Odası Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Hoş bulduk.
Eyüp Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi yasa tasarısı meclise gelecek. Geçen hafta çıkan haberlere göre imar hakkı transferi diye bir hadise önümüze çıkacak belli ki 2015'te. Bu nedir? Ne gibi etkileri olacak? Yani önce imar hakkı transferi nedir? Bunu sormak istiyordum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Şunu söylemek öncelikle gerekiyor. Hükümet bir süredir imar hakkı transferini telaffuz ediyor ve bununla ilgili bir yasa çıkaracağını söylemektedir. Söz konusu yasa toplam 13 yasada değişiklik yapılmasını öngören 67 maddeden oluşan bir torba yasa içerisinde yer almaktadır. Yasadaki sertifika imar transferiyle ilgili bölüm imar planlarında yapılacak değişiklikler, kentsel dönüşüm, afet riskinde altındaki alanlar ve bu çalışmalarla elde edilecek imar haklarının transferini öngörmektedir. Bu transferler mülkiyet hakkının sertifikaya dönüştürülmesi şeklinde oluşturulmaktadır. Sertifikaya dönüştürülmesi için başvurulan araçlara baktığımızda bir bölgenin 6306 sayılı afet riski altındaki alanlar hakkındaki kanun kapsamında riskli alan inat edilmesi veya bir bölgenin kentsel dönüşüm alan olarak belirlenmesi, bunun dışında arsa birleştirmeleri, imar planı yapılması durumunda ortaya çıkan değer artışı gibi araçlarla bir imar hakkı transferi gündeme getirilmektedir. Bu hakkın transferi içinde bir sertifika söz konusudur.
Ya bu bir nevi sertifika, menkul kıymet gibi bir şey değil mi? Bir nevi menkul kıymet alıp satımı gibi bir şey olacak.
Evet.
Yanlış mı anlıyorum?
Biliyorsunuz yurttaşların konut hakları tapuyla güvence altına alınmıştır. Ve bu gayrimenkuller bir anlamda yasal ve anayasal güvenceye sahiptirler. Bu haklar kaynağını topraktan alır. Söz konusu düzenlemeyle buradaki gayrimenkul menkul hale getirmektedir. Bir başka deyişle taşınmaz varlıklar taşınır hale gelmektedir. Evet, bu taşınır hale gelmesindeki unsur sertifika ile gerçekleştirilmektedir. Yani tapu hakkı vatandaşın sertifika belgesine dönüştürülebilmektedir. Ve bu sertifika belgesi ile bir imar hakkı transferi gerçekleştirilebilecek, sertifika alınıp satılabilecek, paraya çevrilebilecek ya da isterlerse insanlar bu belgeyi ellerinde tutarak değer kazanmasını bekleyebilecekler. Çocuklarına miras olarak yine bu sertifika belgesini bırakabilecekler. Ya da çok önemli bir emlak borsasına yatırıp burada işleme sunabileceklerdir. Fakat bu durumda vatandaşların karşılaşabilecekleri çok ciddi sorunlar söz konusudur. Çünkü bu sistemin hem kazananı vardır hem de kaybedenleri vardır. Kaybedenler açısından baktığımızda yurttaşların ciddi anlamda bir hak mağduriyetiyle karşı karşıya olmaları söz konusudur. Piyasa güçleri karşısında imar borsası ile vatandaşlar güvencesiz hale gelmektedir. Barınma hakları ortadan kalkabilmekte, mülksüzleşme olabilmektedir. Vatandaşlar bu nedenlerle yaşadıkları bölgelerin dışında, kentlerin dışına sürgün edilmeleri ya da bu bölgelerde yaşama zorunda kalmaları söz konusudur. Nihayetinde bu imar borsası ve sertifika sisteminin arkasında bir kamulaştırma ve el koyma yöntemi söz konusudur. Biraz önce bahsettiğim riskli alan, kentsel dönüşüm alanı ve benzeri konularla ilgili işlemlerin yapılmasında kamulaştırma yasasının esasına aykırı bir şekilde el koymalar gerçekleştirilmektedir. Vatandaş bu süreçte gönüllü ya da gönüllü olmadan yer almak durumundadır. Sadece kendi tercihine bırakılmamaktadır. Dolayısıyla bu sürecin kaybedeni bir öncelikle vatandaşlardır. İkincisi şehirler, çevre, doğa, kültür varlıklarıdır. Çünkü Türkiye'de imar planı yapımı, uygulanması ve denetimiyle ilgili çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Merkezi hükümet sürekli bu alana müdahale etmektedir. Ve nihayetinde de büyük inşaat şirketleri, yatırımcı kuruluşların talepleri doğrultusunda imar planları ortadan kaldırılmaktadır. İmar hakkı transferleri ile büyük şirketler istedikleri bir bölgede imar planlarını göz ardı ederek istedikleri yoğunlukta inşaat yapabileceklerdir. Bunun getirdiği sonuçlara baktığımızda zaten bu yatırımlar kentin en değerli yerlerinde yapılmaktadır. Genellikle de bina yapılmaması gereken yeşil alanlar, kentin donatı alanları üzerinde yükselen bir takım gökdelenler söz konusudur. Buralara getirilecek imar transferiyle birlikte var olan inşaat yoğunluğu çok daha fazla artacak ve bunun kente getireceği yükler söz konusu olacaktır. Ve dolayısıyla diyoruz ki kentler, çevre, kültür varlıkları bu sürecin kaybedenleri olacaktır. Üçüncü ve son olarak kaybeden yerel yönetimler olacaktır. Çünkü bir süredir uygulanan bir takım kararlarla yerel yönetimlerin yerinde yönetim hakları, yetkileri büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştı. Söz konusu torba yasa, imar borçlusu, imar hakkı transferi yöntemleriyle bu yetkiler delik deşik edilmekte ve hatta giderek ortadan kaldırılmaktadır. Ve nihayetinde de imar hakkı transferiyle bir yerel yönetimin öngörmediği bir alanda merkezi hükümet ya da merkezi hükümete bağlı kuruluşlar aracılığıyla bir takım imar izinleri verilebilecek. Bu imar izinleriyle ilgili ruhsat ve iskan belgeleri yine merkezi hükümete bağlı organlar tarafından gerçekleştirilebilecektir. Ve dolayısıyla diyoruz ki bu sistemin kaybedeni yurttaşlar, çevre ve yerel yönetimler olacaktır.
Peki Sayın Muhçu, çok teşekkür ediyorum. Yani anladığımız kadarıyla sıradan vatandaşın son derece aleyhine uygulamaların olması ihtimali çok yüksek, değil mi?
Kesinlikle. Bir de şu ayrımı ortaya koymamız da gerekir. Başka ülkelerde ve özellikle Amerika'da imar borsası sistemi belli şekillerde uygulanmaktadır. Kimi eyaletlerde sit alanlarında bunun uygulandığını görüyoruz. Hindistan Bombay'da ve bazı ülkelerde de kısmen uygulanmaktadır. Ancak buralarda da ciddi sorunlar vardır. İmar borsası ya da bir başka deyişle emlak borsası ile ilgili çok ciddi sorunlar vardır. Ve kaybedenler yine de yoksullardır. Fakat Türkiye'deki getirilmek istenen sistemin bu uluslararası uygulanan sistemden de farklılıkları vardır. Anladım. Çünkü bugün inşaat sektöründe bir tıkanma vardır. Hükümet bu tıkanmayı aşmak amacını gütmektedir. Ve bu süreçte de TOKİ'ye iş yapan büyük inşaat firmalarına iş sağlama, bu inşaat firmalarının yaptığı konut üretimi ve inşaat işleriyle ilgili engelleri aşma, bu şirketlere imar hakkı transferi yapma amacı gütmektedir. Ve özellikle de vurgulamak isterim, Kanal İstanbul gibi büyük ölçekli projelerin önündeki engelleri aşmak, sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bu sistemin gündeme getirildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla burada uluslararası anlamda uygulanan emlak borsası sistemi sorumludur. Türkiye'de yapılmak istenen emlak borsası sistemi ise çok daha sorumlu ve özel amaçlara uygun gerçekleştirmek istenmektedir.
Peki Sayın Muhçu, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun, kolay gelsin.
İyi günler dilerim.
Evet sayın dinleyenler, her iki konuğumuzu da dinledik. Hem Teberniş Küretçi'yi hem Eyüp Muhçu'yu. Her iki konuğumuz da dünyada aslında eşine az rastlanır örneklerden biri olan imar hakkı transferi konusunda dinleyicilerimizi aydınlattılar tahmin ediyorum. Göreceğiz uygulama nasıl çalışacak, meclise geldikten sonra, yasalaştıktan sonra nasıl çalışacağını ve ne gibi etkileri olacağını da hep birlikte göreceğiz. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere, hepinize saygılar.
3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.